Ayrım 7.
Demek oluyor ki at nesnenin sesle yapılan taklitinden başka bir şey değildir. Bir kimse sesle taklit edişinde nesneyi taklit ediyor ve adını söylüyor. Burada mimesis tam taklit anlamında kullanılıyor. Resim, müzik gibi atlar da birer taklittirler. Ancak bu taklit anlamındaki mimesis yine tamamen teknik bir deyim olarak kullanılıyor ve olumlu bir kavram olarak düşünülüyor. Şöyle ki, burada henüz sanı ve aldatma özelliği ona bir ana özellik olarak verilmemiştir. Hatta bunun tam tersini söyleyebiliriz. Mimesis hem resim hem müzik hem de atların varlık şartı olarak doğru ve gerçektir. Doğruluk ve gerçeklik değeri ise olumlu bir değer olup bunun sanıyla, aldatıcılıkla bir ilgisi yoktur. Adın nesnenin bir taklidi olduğunu da kabul ediyorsun değil mi? Peki resimlerin de bir takım şeylerin başka şekildeki taklitleri olduğunu kabul etmiyor musun? Bu iki cins taklidi, yani resimlerle adları, taklitleri oldukları şeylere göre ayırmak, bu bunun şu şunun taklididir diye mal etmek mümkün müdür değil midir? İşte ben, siz dostum, bu her iki cins taklitteki, yani resimlerle adlardaki bu türlü mal etmeye doğru, adlardakine doğrudan başka ayrıca gerçek diyorum. Bu teknik deyim, olumlu bir kavram olarak hemen hemen temel bir kültür kategorisi olarak kavranıyor. Bu olumlu anlayış devletin 3. kitabında bir sürede devam eder. Ancak devletin 3. kitabında teknik bir deyim olarak mimesisi kullanırken Platon bunu eğitimle ilgili olarak yapıyor. Ama henüz mimesis deyimi 10. kitapta alacağı anlamdan da uzak bulunuyor. Platon problemi şöyle ortaya koyuyor. Şair bize başkalarının söylediği sözlerin nerede nasıl söylendiğini anlattığı zaman yaptığı iş bir anlatmadır sadece. Ama şair bu sözleri söylerken kendisi değil, bir başkasıymış gibi davranırsa nedir o zaman yaptığı şey? Bir başkasının yerine geçmek, sözünü bir başkasının kişiliğine elinden geldiği kadar uydurmak değil mi? Peki bir insan sesini, davranışını bir başkasına uydurmaya çalıştı mı ne yapmış oluyor? Benzetmek istediği kimseyi taklit etmiş olmaz mı? Demek ki Homeros da, bütün şairler de anlatmalarında taklide başvururlar. Bu sözleriyle Platon, mimesisin bir anlatma aracı olduğunu göstermek istiyor. Mimestheia, taklit etme bir çeşit bir anlatmadır. Dolaylı bir anlatım değildi. Doğrudan doğruya bir anlatım tarzı. Anlatan kişi, anlatacağı kimsenin kişiliğine bürünüp, onun adına konuştuğu, onun adına eylemde bulunduğu zaman, artık bu anlatım gelişigüzel bir anlatım olmaktan çıkar, bir mimestheia haline gelir. Ama dikkat edilirse mimesis deyimi burada tamamen bir teknik deyim olarak kullanılıyor. Platon şöyle devam ediyor. Ama şair kendini hiç gizlemezse anlattıklarına taklit karışmaz. Gene nasıl olur kavrayamadım dememen için anlatayım. Homeros, Krises'in kızı için kurtulmalık getirdiğini söyledikten sonra kendisi Krises olmuş gibi değil de Homeros olarak konuşsaydı işe taklit karışmaz bu anlatma olurdu. Burada edebiyat formunun iki temel türünün olduğunu anlıyoruz. Anlatma, hikaye etme ve mimesis. Şimdi haklı olarak şöyle sorabiliriz. Mimestheia ile kullanılan tür hangisidir? Anlatma ile kullanılan hangi sanattır? Buna Platon şöyle açık olarak cevap verir. Demek şiirin iki türlü anlatma yolu varmış. Biri dediğim gibi tragedya ve komedyadaki taklit yolu, öteki şairin olan biteni kendi anlatması. Bu çeşitli ditrambozlarda görülür sanırım. Her iki çeşidin de bir araya geldiği olur. Destanlarda ve başka şiirlerde olduğu gibi. O halde üç şiir türüyle karşılaşıyoruz. A. Mimestheia'ya dayanan tragedya ve komedya. B. Anlatmaya dayanan ditrambos. C. Mimesis ve anlatmanın karışık olarak meydana getirdiği biçimler, epos. Bu anlamda mimesis, bir tasvir etme, bir ifade formu anlamına gelmekte olup, bu ifade formunu da yanlış, tragedya ve komedya kullanır. Bu formu, öteki anlatma formlarından ayıran özellikler nelerdir? Hikaye anlatma formundan bunu ayıran temel özellik, mimesiste bir temsil etme özelliğinin bulunmasıdır. Bir kimse adına konuşmak veya bir kimse adına sahnede eylemde bulunmak, o kimseyi canlandırmak, onu temsil etmek anlamına gelir. Gerçi bu bir ifade etme formudur. Ama hemen söylememiz gerekir ki ileride Platon'un bu kavrama vereceği sanı anlamı aldatma özelliği bu temsil etme deyiminde gizli olarak vardır. Çünkü sahnede gördüğümüz Oidipus gerçek değildir. Gerçek Oidipus'un bir temsilcisidir. Ama sahnede gördüğümüz Oidipus'u biz gerçek olmadığını bildiğimiz halde gerçek Oidipus sanırız. Demek ki mimesisin varlığında özünde bu aldatmacılık, sandırmacılık özelliği vardır. Ancak daha sonra devletin 10. kitabında Platon onun bu özelliğini ele alıp geliştirecek ve mimesis sözünün eğitim ve sosyal değerini belirlerken dayanacağı bir temel destek olarak alacaktır. Bu teknik deyim olarak mimesis anlayışından onun etik değerine Platon daha devletin 3. kitabında geçiyor. İnsanın yaratılış ayrılığı daha da ileri gider. Bir insan çeşitli taklitleri birden yapamayacağı gibi yaptığı taklidin kendi yaşadığı gerçeğe uygun olmasına da imkan yoktur. Öyleyse bekçilerimizin başka bütün işlerden sıyrılarak kendilerini sadece devlet işine vermeleri, ondan başka hiçbir şeyle uğraşmamaları gerekir. Onlar başka hiçbir işin taklidini bile yapamayacaklardır. Yaparlarsa bu taklit kendi işlerinin gerektirdiği ve çocuklarından beri özenecekleri yiğitlik, bilgelik, dini bütünlük gibi erdemlerin taklidi olmalıdır. Bunların dışında hiçbir kötü işi ne yapsınlar ne de taklit etsinler. Çünkü taklit ede ede sonunda taklit ettikleri şeye alışırlar. Bu alışkanlık da bedeni, konuşmayı, görüşleri değiştiren ikinci bir tabiat olur. Buradan anlaşıldığı gibi mimesis ahlak ve eğitim yönünden olumsuz olarak değerlendiriliyor. Bunu söylerken Platon'un dayandığı kanıt mimesisin insan tabiatını bozduğu düşüncesidir. Şüphesiz bu anlamda mimesis artık bir ifade formu anlamından çok uzaklaşmış olup bu etik belirleme üzerine sonra Platon mimesisin sosyal politik belirlemesini oturtur. Şimdi Platon'un estetiği için büyük önemi olan bu sosyal politik belirlemeye geçmeden önce bu belirlemeyi yöneten idea, eidola ve sanat eseri arasındaki ilgi problemini görmemiz gerekiyor. A. İdea, eidola ve sanat eseri. Bu problem özellikle devlet diyaloğunda ele alınıp işlenir. Devlette, özellikle de devletin 10. kitabında ileri sürülen sanat görüşü ile Şölen'de öne sürülen sanat görüşü temelde birbirinden ayrıdır. Şölen'de daha çok poetik bir etkinlik olarak anlaşılan sanat etkinliği, devlette tamamen bir mimetik etkinlik olarak anlaşılır. Platon şöyle bir imaj ile problemi ortaya koyuyor. İstersen bir ayna al eline, dört bir yana tut. Bir anda yaptın gitti güneşi, yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, bitkileri, bütün canlı varlıkları. Evet, görünürde varlıklar yaratmış olurum ama hiçbir gerçekliği olmaz bunların. İyi ya, tam üstüne bastın. İşte düşüncemin, çünkü bu türlü varlık yaratan ustalar arasına ressamı da koyabiliriz değil mi? Dış dünyaya nesnelere tuttuğumuz ayna içinde nesneleri ve nesne dünyasını meydana getirmiş oluruz. Ama bu ayna içindeki dünya bir gerçek nesne ve bir gerçek dünya değildir. Tersine nesnelerin sadece birer görüntüsü, birer benzetmesi, birer kopyasıdır. Bütün sanat böyle bir etkinliği, benzetme ve kopya etmek etkinliğini gösterir. Her sanat eseri de buna göre tıpkı bir ayna içine düşen bir evren gibi nesneler dünyasını yansıtır. Sanat bize gerçekliği değil, bir görüntüyü, bir kopyayı gösterir. Bu şiir sanatı için doğru olduğu gibi resim sanatı ve müzik sanatı için de doğrudur. Çünkü sanatta söz konusu olan gerçeklikler değil, görüntülerdir. Platon bunları söylerken haklıdır. Gerçekten de bu böyledir. Bir tuval üzerinde gördüğümüz obje gerçek değil, bir gerçek nesnenin görüntüsüdür. Nasıl ki sahnede seyrettiğimiz Hamlet de gerçek Hamlet değil, onun görüntüsüdür. Hatta günümüz anlayışına göre sanatın onu seyreden de uyandırdığı duygular da gerçek duygular değil, görüntü duygulardır. Nesne ile sanat arasındaki ilgi böyle bir kopya, bir benzetme, bir taklit ilgisidir. Peki bir insan sesini, davranışını bir başkasına uydurmaya çalıştı mı ne yapmış oluyor? Benzetmek istediği kimseyi taklit etmiş olmaz mı? Demek ki Homeros'ta bütün şairler de anlatmalarında taklide başvururlar. Kısacası sanat bir mimesistir, bir taklittir. Ama şimdi Platon estetiği için asıl önemli noktaya gelmiş bulunuyoruz. Sanat bir mimesistir, taklittir. Güzel fakat neyin taklididir? Ve bu taklit edilen obje veya nesne, yani mimetik objenin varlık düzeyindeki yeri nedir? Bu sorular Platon estetiğinin ve dolaylı olarak da Platon'un mimesis görüşünün can alıcı sorularıdır. Platon'a göre taklidin objesi doğrudan doğruya bizi her yanımızdan saran nesneler, görünüşler dünyasıdır. Tek kelime ile kozmozdur, duyulur dünyadır. Ama biliyoruz ki Platon'a göre gerçek varlık idealar dünyasıdır, görünür dünya değildir. Buna göre sanatın objesi olan fenomenler aslında gerçekliği bulunmayan bir takım kopyalardır. Çünkü gerçek olan sadece idealardır. Sanatın taklit ettiği şeyler ise bu idealların birer benzetmesi, birer kopyasıdır. Sanatın yöneldiği obje, yani mimetik obje, aslında bir kopyadan başka bir şey olmadığına göre sanat eseri bir gerçeğin, bir özgün varlığın değil ama bir kopyanın kopyası olacaktır. Bir sedirin, bir masanın resmini yapan bir ressam, gerçek masanın veya sedirin değil, marangozun yaptığı ve zaten gerçekliği olmayan bir görünüşün resmini yapar. Ressamın tablosunda görünen sedir veya masa, kopyanın kopyası olarak, iddiaya göre üçüncü yeri alır. İlkin ontos on olarak sedir veya masa iddiası gelir. Bunun arkasından marangozun masa iddiası, örneğine göre yaptığı masa gelir. Üçüncü olarak da kopyanın kopyası, yani sedir veya masanın resmi gelir. Sanatçının, benzetmecinin, taklitçinin yöneldiği ve taklit ettiği obje, yani mimetik obje şu halde gerçek olan iddia değildir. Platon'a göre mimesis etkinliğiyle gerçek varlığa hiçbir zaman erişilemez. Öyleyse diyebiliriz ki şairler, Homeros başta olmak üzere en yüksek değerleri anlatırken olsun, herhangi bir şeyi uydururken olsun birer benzetmecidirler sadece. Gerçeğin kendisine ulaşamazlar. Bunun belli bir nedeni vardır. Bu neden sanatçının bilgisizliğine dayanır. Gerçeğin kopyasını taklit eden sanatçı, bu sanatçı ister bir şair, ister bir ressam, isterse bir müzikçi olsun, gerçek varlık hakkındaki bilgisizliğinden ötürü bu işi, taklidi yapar. İşte buna getirmek istiyordum sizleri. Resim ve her benzetmeci sanat doğrudan uzak kalır. Bilgeliğe karşı koyan yanımızla düşer kalkar, sağlam ve gerçek hiçbir şeyin ardına düşmez. Bunu bir başka yerde Platon daha açık olarak şöyle anlatır. Demek ki benzetme sanatı gerçekten bir hayli uzak kalır. Her şeyi benzetebiliyorsa bu her şeyin küçük bir yönünü yapmasından ötürüdür. Bu yönde gölgenin gölgesidir. Bilirsin, ressam bir kunduracının, bir marangozun yahut başka bir ustanın resmini yapar da bunların sanatından anlamaz. İyi bir ressamsa öyle bir marangoz resmi yapar ki uzaktan çocuklara ve bilgisizlere gösterse kandırabilir onları. Çünkü gerçek bir marangozun görünüşünü vermiştir ona. Sanatçının, benzetmecinin bilgisizliğin nedeni nedir? Bunun nedeni benzetmecinin sanı ile ilgili olmasıdır. Çünkü varlık ile yokluk arasında sanı yer alır. Benzetmecinin yöneldiği şey, yani mimetik obje varlık değildir. Ama öte yandan yokluğa yönelme de saçma bir şey olduğuna göre sanatçının yönelebileceği bir tek alan geriye kalıyor. Sanı. Sanı dünyası çokluğun ve tek tek şeylerin dünyasıdır. Bu tek tek şeylerin arasında güzel şeyler de bulunur. Benzetmeci tek tek güzel şeylere yönelir, onları taklit eder. Oysa tek tek güzel şeyler kendi başına güzelliğin kopyalarıdır. Eğer sanatçı tek tek güzel şeylerin üzerinde bir öz güzelliğin bulunduğunu bilse, benzetmeci olmaktan vazgeçerdi. Onun sanılarla uğraşması, sanılara kendisini vermiş olması düpedüz bir bilgisizlikten ileri gelir. Bunu ortaya koyduktan sonra sanının varlıkla yokluk arasında bulunduğunu, bize çatan baba yiğit konuşsun. O baba yiğit ki kendiliğinden güzellik diye bir şey olduğuna, her yerde her zaman aynı olan bir güzellik kavramının varlığına inanmaz. Yalnız bir sürü güzel şeyler tanır. O gösteri meraklısı ki tek güzelliğin, tek doğruluk ve daha başka tek gerçeklerin sözü edilmesine dayanmaz. Haydi söyle aslanım diyelim ona. Bütün bu sayısız güzel şeyler içinde çirkin bir yanı olmayan var mı? Doğru dediğin şeyler arasında hiç eğriliği, kutsal dediğin şeyler arasında hiçbir lekesi görülmedik şey bulunabilir mi? Hayır, güzel şeylerin kendileri bile bir bakıma çirkin gözükebilir. Öteki dediklerin de öyle. Tek tek güzel olan şeyler aslında güzelin kendisi değil, güzelin görünüşüdür. Bu görünüşe yönelen benzetmecinin, taklitçinin ortaya koyacağı taklit, kopya, kopyanın kopyası olacağından güzel olamayacaktır. Çünkü hakiki güzellik ve doğruluk bu sanı dünyasının dışında, üstündedir. Ama benzetmeciler, yani sanatçılar, bu hakiki varlığı bilmedikleri için sanılarla yetinirler. Demek ki bir sürü güzel şeylere bakıp da yalın güzelliği görmeyen, onu görenin ardından gidemeyen, bir sürü doğru şeylere bakıp doğruluğun kendisini göremeyenlerin her şey üstüne sanıları vardır diyeceğiz. Ama sanıların arkasındaki gerçeği bilmezler. Sanıların ötesine yalnız akıl yoluyla geçilebilir. Çünkü sanının karşıtı olan hakiki bilgiye yalnız akıl yoluyla ulaşılabilir. Burada şu soruyu sorabiliriz. Sanat, benzetmecilik, taklitçilik akla dayanmadığına göre şu halde neye dayanır? Sanatın dayandığı yeti duygu ve heyecanlarımız. Platon'un deyimiyle taşkın yaşantılarımızdır. Aklın durgun ve ağırbaşlı olmasına karşılık duygu yanımız hareketli ve taşkındır. Akıl ideaya yöneldiği için onun işi güç ve zordur. Sabır isteyen bir iştir. İşte türlü türlü benzetmelere elverişli olan bizim bu taşkın yanımızdır. Hep bir örnek kalan akıllı, durgun yanımız pek benzetmeye gelmez. Benzetilse de eğlenmek için tiyatroya dolmuş her cinsten insan kalabalığı zor anlar bunu. Çünkü halk kendisine benzeri sunulan aklın ne olduğunu pek bilmez. Sanatçı, benzetmeci bundan ötürü taşkın yanımızla uğraşır. Bunu bir başka yerde Platon yine şöyle ifade ediyor. Hem benzetmeci şairin aklından yana gitmeyeceği besbelli bir şey. Sanatına da el vermez. Halka da beğendirmez kendini bu yoldan. Onun işi benzetmeci daha kolay olan taşkın, değişken yanımızı ortaya koymaktır. Sanat bir sanı, bir doksa olarak belirlenince buradan sanatın hakiki bilgi karşısındaki düşük değeri olanca açıklığıyla ortaya çıkmaz mı? Episteme, zihnin sağladığı bir bilgi olup ideaların bilgisidir. Böyle bir bilgi bütün hakikati içine alır. Buna karşılık bir sanı olarak sanat, aldatıcı bir bilgiyi dile getirir. Çünkü asıllarını, orijinallerini bilmediği şeylerin yine ikinci elden taklitlerini, kopyalarını ortaya koyar. Şair de herhalde ele aldığı sanata kelimeler ve cümlelerle uygun renkler veriyor. Aslını bilmediği şeyin öyle bir benzerini yapıyor ki onun gibi. Yalnız kelimelerden anlayan kimseler ölçüye, ritme, düzene kapılarak şairin kunduracılığını da savaş sanatında tam olduğu gibi verdiğini sanıyorlar. Sözlerini öyle süslüyor ki sürüklüyor insanları. Şairlerin söylediğini şiirin renklerinden sıyırıp da yalnız söze çevirdin mi ne hale gelir bilirsin. Aynı şeyi yalnız şair için değil, ressam için de düşünebilir söyleyebiliriz. Demin dediğimiz gibi ressam nasıl ne olduğunu bilmeden bir kunduracı resmi yapıyor. Bu sanatı onlardan çok bilmeyenler de renklere, biçimlere bakıp onu sahici gibi görüyorlarsa bu da öyle. Şimdi bu sözleri üzerinde Platon'un biraz duralım. Platon estetiği ve sanat felsefesi yönünden bu sözlerde iki özellik buluyoruz. İlkin Platon sanatı bir mimesis etkinliği ve mimesisi de sanı olarak anlamakla sanatı bir bilgi meselesi olarak ele alıyor. Sanat hem öyle bir bilgidir ki yetkinlikten uzak doğruluktan yoksundur. Sanıya bağlı olan sadece sanatçı benzetmeci değildir. Sanattan hoşlanan, sanat sevenler de aynı şekilde sanıyla yetinen, hakiki varlıktan habersiz olan kişilerdir. Demek ki birçoklarının güzellik ve daha başka değerler üstüne besledikleri değişik düşünceler yoklukla varlık arasındaki bir boşlukta dönüp duruyor gibidir. Bu türlü şeyleri bilimle değil, sanı ile ilgili göreceğiz. Sanı olarak güzel, Platon'un güzellik felsefesinde belirtmiş olduğumuz gibi prostitokalon ile ilgilidir. Bu güzel olan tek tek şeyleri ifade eder. Mimesis olarak anlaşılan bütün sanat etkinliği mutlak güzelliği değil, güzel olan tek tek şeyleri bir mimetik obje olarak kavrar. Sanattan hoşlananlar da yine sanının bilgisine bağlanıp onunla yetinirler. Tiyatro, koro meraklıları güzel seslere, güzel renklere, güzel biçimlere, kısaca güzelliğin belirdiği her şeye hayrandırlar. Ama güzelin kendini görmeye ve sevmeye varamaz düşünceleri. Bir başka yerde bu yargı daha ağır bir yargı oluyor. Hatırlarsan bu sonuncuların, sanıya bağlananların, güzel sesler dinlemekten, güzel renklere, biçimlere bakmaktan hoşlandıklarını ama öz güzelliğe gerçek bir varlık olarak bakmaya yanaşmadıklarını söylemiştik. Onlara bilgi dostları değil, sanı dostları denir. Buna göre insanlar hakkında şöyle bir ayırma yapabiliriz. Bir yanda gerçek varlığa, öz güzelliğine yönelen bilgi dostları, öte yanda sanıdan hoşlanan, sanıyı seven sanı dostları. Bilgi dostları episteme'ye, hakiki bilgiye, ideaların bilgisine sahip olan, sanıyı reddeden kişidir. Böyle bir kişi anlaşılacağı gibi filozoftur. Çünkü hakiki bilgiyi seven, hakiki bilgi dostuna filozof denir. Güzelliği seven de yine filozof olacaktır. Platon bunu şöyle belirtir. Bir yana gösteri meraklılarını, sanat düşkünlerini, iş adamlarını koyuyorum. Öbür yana da filozof adına layık olanları. Böyle bir kişi gerçekle sanıyı birbirinden ayırmasını bilir. Böyle bir insan duyulur dünyayı değil, idealar dünyasını sever. Yine böyle bir insan tek tek güzel şeyleri değil, güzelliğin kendisini, mutlak güzelliği düşünür, onu sever. Sanat dostları ise sanıyı severler. Oysa ki güzelliğin kendi varlığına inanan, hem onu hem de katıldığı şeyleri gören, güzeli güzel şeylerle, güzel şeyleri güzelle karıştırmayan adam rüya içinde mi yaşar, yoksa gerçek içinde mi? Gerçek içinde elbet. Bilgi adı bu bilen adamın düşüncesine yaraşır. Görünüşe bakan öteki adamın düşüncesi ise bir sanıdır. Bilgi bakımından problemi bu şekilde ortaya koyduktan sonra sonuca varmak oldukça kolaydır. Nasıl bilgi olarak sanı değersizse ve nasıl bilgi olarak reddedilmesi gerekliyse yine bir sanı olarak sanat da değersiz olacak, bundan ötürü de reddedilmesi gerekecektir.